Ayrım 69.
Sayfa 502. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Kurtuluş Savaşı'na sonradan katıldılar ve çöken düzene yakındılar. Sonradan geldiler, kendilerinden önce gelenleri ve daha da önemlisi Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa triyumvirası başlamış olan kurtuluş ve bağımsızlık hareketine göre daha tutucu olduğu için daha radikal olanları tasfiye etmek zorunluluğunu duydular. Çerkez Ethem'in ihaneti ve 1. İnönü zaferi Kurtuluş Savaşı'nın başlarına ve triyumvira'nın liderliği alma zamanına denk düşüyor. İç içedir. Benim ortaya çıkarabildiğim Türkiye tarihinin en büyük falsifikasyonlarının yani çarpıtmalarının da başında yer alıyor. Küçük zabit yani assubay Çerkez, bugünkü anlamda tam bir gerilla kuvvetinin başındadır. Popülist ve sosyalizan eğilimleri var. Savaşın finansmanını zenginlere yaptırıyor ve gerilla arasında eşitlikçi bir düzen kurmaya çalışıyor. Yararlıklar gösteriyor ve gösterdikçe gücü ve otoritesi artıyor. Üç Paşa hem liderlikleri açısından ve hem de çok daha tutucu dünya görüşleri nedeniyle Çerkez'i tasfiye etmek gereğini duyuyorlar. Türkiye tarihinin falsifikasyonunu yani çarpıtılmasını arşivlerden ya da ipuçlarından başlayarak çıkarmadım. Tümüyle bir fizikçi gibi düşünerek hareket ettim ve Türkiye tarihini alt üst edebildim. Çerkez'in tasfiyesi Supi ve arkadaşlarının öldürülmesi iç içedir ve neredeyse aynı günde ayda oluyor. Bu sırada bir zafer gerekiyor. Böyle bir zamanda Triyumvira'nın bir zafere ihtiyacı var. İşte tam bu sırada 1. İnönü zaferi ortaya çıkıyor. Dipnot: şu tesadüfün güzelliğine bakınız. Tam bu ihtiyaç belirdiği sırada Yunan ordusu yürüyüşe geçmez mi? Ben tesadüfe inanmayan bir fizikçi türünden düşünerek bunun imkansızlığını güçlü bir hipotez yaptım ve daha sonra da 1. İnönü zaferinin olmadığını kanıtladım. Tarih üzerine tezler 5. Sayfa 252-254. Dipnot: Yalçın Küçük'ün böyle güçlü başka hipotezleri de var. Birini aktarıyorum. Türklerde güzel ve hacimli bir ses bulmak imkansızdır. Eğer bir Türk'te böyle bir ses varsa Türk olduğundan kuşku duyuyorum. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 498. Ve bu hipotezinden yola çıkarak Ruhi Sul'un Ermeni olduğunu ileri sürüyor. Yalçın Küçük Ethem masalının sol versiyonunu benimsemiş, daha da süsleyip püslemiş. Bu sefer esas olan yine Ethem ama karşısında yer alan kötü adamların sayısı çoğalmış. Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Fevzi Paşa üçlüsü. Popülist ve sosyalizan eğilimleri var. Savaşın finansmanını zenginlere yaptırıyor ve gerilla arasında eşitlikçi bir düzen kurmaya çalışıyor gibi aslı faslı olmayan iddiaları bir yana bırakarak öteki iddialarını görelim. 1. Mustafa Kemal bile Kurtuluş Savaşı'na Ethem'den daha sonra katılmışmış. Dipnot: Vahidettinci Burhan Bozgeyik de bu komik iddiaya ortak oluyor. Çerkez Ethem sayfa 265. Daha önce katıldığı kesindir ama Mustafa Kemal sonradan katılmış da olabilirdi. Bu neyi değiştirirdi ki? Silaha erken sarıl diye Ethem mi lider ya da genelkurmay başkanı ya da cephe komutanı olacaktı? Doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde ondan çok önce silaha sarılmış daha binlerce insan var. Ölçü öncelikse Ethem'e sıra bile gelmez. Dipnot: Ethem'in birliği ilk defa Kasım 1919 sonunda silahlı çatışmalara katılmıştır. Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 13. Bu tarihe kadar Mustafa Kemal Amasya genelgesini yayımlamış, Erzurum ve Sivas kongreleri yapılmış, Rauf Bey ile Mustafa Kemal'in tutuklanması için İstanbul hükümeti karar almış, Ali Fuat Paşa Anadolu Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmış, heyeti temsiliye duruma el koymuştur. Mustafa Kemal'in liderliğini muhalifleri bile tartışmamışlardır. Dipnot: Mustafa Kemal'in muhalifi Rauf Orbay bile diyor ki, Mustafa Kemal Paşa mücadeleye atılmasaydı bu memleket kurtulamazdı. Atatürk'ten başka bütün kumandanlar tarafından seve seve başkumandan diye kabul edilebilecek başka bir kimse yoktu. Başkaları ne kadar hizmet olursa olsun başkurtarıcı rolü Atatürk'tedir. Ona şükran borcumuz ebedidir. Aktaran Sabahattin Selek sayfa 145. Atatürk için diyorlar ki sayfa 87. Cephe Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kritik görevlere de hele böyle ihtilal koşulları içinde elbette kıdemle gelinmez. Ülke elden giderken kıdem hesabı yapılır mı? Nitekim Asım Gündüz Paşa, Yakup Şevki Paşa, Nurettin Paşa, Kazım İnanç Paşa kıdemi söz konusu bile yapmamışlardır. Aradan 70 şu kadar yıl geçtikten sonra bu parmak hesabını sürdürmemiz gülünç olmaz mı? Ayrıca milli mücadele yöneticilerinin mücadeleye katılma tarihleriyle Ethem'in katılması arasında nasıl bir ilişki kurulabilir ki? Üst kadro ile onun arasında her açıdan dağlar kadar fark var. Herkes denge ile eşleştirilir ve karşılaştırılır. Dipnot: Milli mücadelede Ethem'in kıdemi, önceliği konusu üzerinde sanki bir anlamı ve önemi varmış gibi en çok Cemal Kutay duruyor. Kendisinden kıdemli diye İsmet Bey Ethem'i kıskanıyormuş. Bu yüzden kendisini tahrik ederek Yunanlara katılmaya zorlamışmış. Bir cephe komutanı kendisinden kıdemli diye bir ast subayı ya da çete reisini kıskanır mı? Ethem'den önce silaha sarılmış Albay Kel Ali var. Albay Bekir Sami Bey var. Esat Hoca var. Albay Kazım Özalp, Binbaşı Ömer Halis Bıyıktay ve benzerleri var. Niye bunları değil de onu kıskanmış acaba? 2. Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşalar tutucu oldukları için daha radikal olan küçük zabit Çerkes'i tasfiye etmek zorunluluğunu duymuşlarmış. Ethem'in solcu, hele radikal bir solcu olmadığını yukarıda gördük. 3. Çerkez Ethem'in ihaneti ve 1. İnönü zaferi A. Kurtuluş Savaşı'nın başlarına ve B. Triumvera'nın liderliği alma zamanına denk düşüyormuş. Bu iki iddia da kökten yanlış. A. Ethem olayının tarihi Aralık 1920, Ocak 1921'dir. Kurtuluş Savaşı'nın ise 1919'da başladığını herkes bilir. Dipnot. İlk direnişler hakkında not. 4 Yol Karaköse Köyü, 19 Aralık 1918. İzmir, ilk kurşun Hasan Tahsin ve şehirde çatışma, 15 Mayıs 1919. Aynı gün Urla, 173. Alayın ve Urlalıların ortak direnişi. Ayvalık, 29 Mayıs 1919, 172. Alayın direnişi. Ödemiş, ilk kurşun savaşı, 30 Mayıs 1919 ve benzerleri. C. Erikan, Kurtuluş Savaşımızın Tarihi, sayfa 28-29, 32-33. Örgütlenmeleri ve direnişin gelişimini ise 3. bölümde görmüştük. Yani olay Kurtuluş Savaşı'nın başlarına denk düşmüş değildir. Arada 18 ay fark var. B. Bu olayın Triumvira'nın liderliği alma zamanına denk düştüğü iddiası da Yalçın Küçük'e özgü bir tarih şakası olsa gerek. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmeden önce de başlıca kişiler tarafından milli mücadelenin doğal lideri olarak kabul edilmişti. Dipnot Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 39-41. Askerlikten istifa ettiği halde 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir kendisine bundan sonra da emrinde olduğunu söyleyecektir. 9 Temmuz 1919 İstiklal Harbimiz, sayfa 1104. İsmet ve Fevzi Paşa ise Ethem henüz çetelerden birinin reisi iken Anadolu'ya geçmiş ve TBMM tarafından biri Genelkurmay Başkanı, öteki Milli Savunma Bakanı seçilmiştir. Yoksa kıdem esas alınarak Demirci Mehmet Efe'nin Genelkurmay Başkanı, Ethem'in Milli Savunma Bakanı, Yörük Ali Efe'nin cephe komutanı olması mı gerekiyordu? C. Kurtuluş Savaşı boyunca kolektif bir liderlik, bir triumvira yönetimi de söz konusu olmamıştır. Bunun en küçük bir işareti bile yoktur. Dipnot. Mustafa Kemal bütün yöneticileriyle sürekli ilişki içinde olmuş ama liderliği kimseyle paylaşmamıştır. Görüşme, danışma, uzlaşma, yetkiye saygı gösterme ve nezaket ile liderliği paylaşma arasında çok derin fark vardır. Bu konudaki geniş bir çalışma için Ordinarius Profesör Doktor Suli Dönmezer Atatürk Liderliğinin Sosyopsikolojik Analizi, sayfa 15-31, AAM'de 22. sayı Kasım 1991. Bir çocuk masalında bile gevşek de olsa tutarlıca bir iç mantık bulunur. Küçüğün tarihi masallarında bu dahi yok. 4. Üç paşa liderlik açısından Çerkes'i tasfiye etmek gereğini duyuyorlarmış. Ethem üçünün birden mi yoksa yalnız Mustafa Kemal'in mi rakibiydi? Acaba hangi yeteneği, bilgisi, tecrübesi, konumu, durumu ile bunlara rakipti? Her isyancıyı liderin eşiti ve rakibi mi sayacağız? Bu anlayışa binlerce yıldır dünyaya surat asan Sphinx bile güler. Dipnot. B. Bozgeyik de şöyle yazıyor. Ethem Bey'in yurdu terk etmesi üzerine Mustafa Kemal de en çok çekindiği bir rakibinden daha kurtulmuş oluyordu. Çerkez Ethem, sayfa 262. Kadir Mısıroğlu da bu olayı Çerkez Ethem Mustafa Kemal çekişmesi diye niteliyor. Hilafet, sayfa 171. Ne geniş bir araştırma, ne derin bir muhakeme ve ne sağlıklı bir teşhis. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal'in birçok muhalifi vardı ama biri bile onun yerine geçmeyi düşünmemiş, böyle bir girişimde bulunmamıştır. Muhaliflerinin çoğu gelen çağı okuyamayan politikacılardı ama muhalefet etmekle yetinen, hadlerini bilen insanlardı. Dipnot, Mustafa Kemal Erzurum'da ve meclisin açılışında arkadaşlarına ve milletvekillerine kendisinin lider ve başkan olarak seçilmesinden doğacak birçok mahzurları açıkça anlatır ve karar vermeden önce iyice düşünmeleri gerektiğini söyler. Mazhar Müfit Kansu Atatürk'le beraber 1. sayfa 30-35. Gizli Zabıt Ceridelere 1. sayfa 9-10. Oy birliği ile lider ve başkan seçilir. Ethem olsa olsa Mustafa Kemal'i öldürebilir ya da öldürtebilirdi. Dipnot, Çerkez Ethem'in hatıraları, sayfa 6. Ayrıca S. Güngör, Atatürk'e kafa tutanlar 2. sayfa 102. F. Kandemir, Atatürk'e 11 suikast, sayfa 27-3. Mustafa Kemal de en uzak ve kötü ihtimalleri bile hesaplayan, ateşten ve feleğin çemberinden geçmiş bir adam olarak böyle bir kazaya uğramamak için daima dikkatli davranmıştır. Birçoklarının olduğu gibi Ethem'i de hizmetlerini dikkate alarak son ana kadar idare etmiş, korumuş, hoş tutmaya çalışmıştır. Ama Ethem'in davranışları dayanılmaz bir hal alınca her gerçek lider gibi sorumluluğu üzerine alarak gerekeni yapmış ve Ethem'i silmiştir. Dipnot: Türkçe yanlışları için özür dileyerek Cemal Şener adlı Maraştırmacı'dan iki cümle aktarmak istiyorum. Ethem Bey ve kardeşleri için yapılan suçlamaya Çerkez ifadesini kullanılması ülkemizdeki tüm kendine Çerkez diyen vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Ethem Bey ve kardeşlerinin Çerkez çağrışımıyla suçlanması tanıdığım tüm Çerkezleri rahatsız ediyor. Çerkez Ethem olayı sayfa 148-150. Soyadı olmadığı için birçok insanın ya etnik kökeni ya da bir özelliği, benzerliği ile anılması bizde çok eski bir adettir. Ama yazarın bu yersiz alınganlığa hak verdiği anlaşılıyor. Öyleyse kitabına Çerkez Ethem olayı adını koyarak tanıdığı Çerkezleri rahatsız etmeyi neden sürdürmüş, neden Ethem olayı dememiş? Ben Ethem olayını Çerkez sözünü hiç kullanmadan aktardım. Samimi olsa o da bunu deneyebilirdi. Yalçın Küçük Çerkez Ethem bile demiyor. Ethem'i sadece Çerkez diye anıyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 252-253-254. Kitabının sonunda Maraştırmacı'nın Reşit Bey'in kızlarından bir ara ülkemizi ziyaret için gelmiş ve özel hayat hakkında pek cesur açıklamalarda bulunmuş olan Güner Kuban'la yaptığı bir konuşma da yer almaktadır. Keşke Kuban'ın özel hayatı hakkındaki bu açıklamalarına da yer verseydi, kitabı daha da şenlikli olurdu. Neyse, Güner Kuban diyor ki, Ankara'da TBMM'nin kurulma çabaları döneminde milletvekillerinin çoğu bizim evde toplanır, tartışır ve karınlarını doyururlarmış. Annem yapılan tüm inkılapların tartışmasında bulunduğundan bunların tümünün bir kişiye, Mustafa Kemal'e mal edilmesine akıl erdiremezdi. Ankara'daki evimizde tartışılarak kararlaştırılan tüm inkılaplar onlara mal edilirken elimden ne gelir? Adı geçen eser sayfa 157-168. Bu cesur hanım Debreli Recep'i hiç aratmıyor. Reşit Bey 23 Aralık 1920 akşamı Ankara'dan ayrılıp 1950 yılında Türkiye'ye dönmüştür. Türk Parlamento Tarihi 3. Cilt sayfa 845. Şu halde tüm inkılaplar 23 Aralık 1920 tarihine kadar Reşit Bey'in milletvekillerinin çoğunu alacak kadar geniş evinde konuşulup tartışılmışmış. Maraştırmacının ciddi ciddi aktardığı bu safkan palavraların ya da yüksek ateş hezeyanlarının devamı da eğlenceli. Gelmiş geçmiş en usta gerilla savaşçısı olan Ethem amcam, meclis uzun tartışmalar ve gizli celselerden sonra annemin İsviçre'ye gitmesine izin vermiş. İlk yıllar Kral Venizelos'un Halandra'daki yazlık sarayında yaşamışlar. Sarayın 28 odasında babam Reşit Bey ve amcam Tevfik Bey çocuklarıyla yerleşmişler. Türkiye Yunanistan ile anlaşma masasına oturduğunda, galiba Lozan demek istiyor, şartlardan birisi Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ölü veya diri iadesiydi. Millet Meclisi Rusya'dan vagonlarla gelen altınlarla kuruldu. Ethem Bey Yunan kumandanından geçiş hakkı istedi ve doğruca Almanya'ya gitti. Mustafa Kemal'in ona hastaneye gönderdiği altınları bunları masasındaki içki arkadaşlarına dağıtsın diye geri göndermişti. Ethem Bey hakkı olan ulusal kahraman payesini almadan Türkiye'ye dönmek istemedi. Günümüzde fikir ayrılığı diye tanımlanacak bir olayın hain damgası vurdu Ethem Bey ve kardeşleri, tarih kitaplarında geçen yıl basılan Türkçe Larus ansiklopedisini hazırlayan kara cahillerin beyinlerinde öyle kaldı. Bunu değiştirmek istemez miyim? Yaşam misyonum bu benim. Sayfa 158-168. Bu bilgi düzeyiyle insan değil tarihi saçının rengini bile değiştiremez. Boşuna yorulmasa, hırsı ve cahilliği yüzünden isyan edip tepeleneceğini anlayınca, savaşı sürdürmekte olan bir düşmana bilerek ve isteyerek sığınan, iltica eden, onun isteği doğrultusundaki bildirileri benimseyen birine ulusal kahraman payesi verilir mi? Öyle birine her yerde ve her çağda hain derler. Maraştırmacının sorduğu sorular bunlardan da eğlenceli ama onları aktaracak yerim kalmadı. 5. Küçük 1. İnönü zaferinin olmadığını kanıtladım diyor. Belki şöyle düşünebilirsiniz. Savaşı kabul ediyor ama savaşın bir zaferle sonuçlanmadığını kanıtlamaya çalışacak. Yanıldınız ve yayın evinin koyduğu armağanı kaybettiniz. Çünkü aşağıda okuyacaksınız 1. İnönü Savaşı'nın bir meydan savaşı değil, İnönü bucağındaki bir sokak çatışmasından ibaret olduğunu iddia edecek. Küçük şöyle devam ediyor. İnönü zaferinin olmaması gerekiyor. Başka bir deyişle İnönü zaferi olmasa Mustafa Kemal ve arkadaşları bunu yaratırlar. Yaratmak zorundalar. İnönü zaferine ihtiyaçları var. Mantıksal olarak ihtiyaçları var. Tarihsel olarak ise İnönü zaferi yok. İnönü bucağında bir meydan muharebesi ve İnönü zaferi yok. Fakat Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi'nin tarih yazıcısı emekli subayları ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar böyle bir zaferin olmadığını gizleyemiyorlar. İnönü bucağındaki çarpışmalar bir zafer bir yana ciddi ve düzenli bir savaşın bile olmadığı sonucuna doğru yol alıyor. İsmet Bey'in komutası altındaki kuvvetlere zafer bir yana disiplinli bir ricat, geri çekilme bile sağlayamadı anlaşılıyor. Tarih üzerine tezler 2, sayfa 625, 650, 652. A. İnönü zaferinin olmaması gerekiyor diyor, imkansızlığını ileri sürüyor. Ama neden olmaması gerektiği, neden imkansız olduğunu bir türlü açıklamıyor. B. Ön sözde İnönü'de bir çarpışma bile olmadığını gösterdim diye yazıyor. Sonra da olmadığını iddia ettiği savaşın ayrıntıları üzerinde duruyor. İki tarafın verdiği kayıp sayılarını değerlendiriyor. Olmayan bir çatışmayla ilgili ayrıntılar tartışılır mı? Olmayan bir çatışmada taraflar kayıp verir mi? 200'e yakın Türk ve Yunanlı niye ölmüş? Yıldırım mı düşmüş üzerlerine, yoksa aynı anda öldürücü bir hastalığa mı kurban gitmişler? Dipnot, daha sonra da hiçbir açıklama yapmadan bu tezi terk ediyor ve İnönü bucağındaki çarpışmalar diyor ve askeri tarihteki Türk İstiklal Harbi 2. 3. kısım sayfa 145-230 bazı ayrıntıları ve belgeleri saptırarak ve çarpıtarak askeri analizler yapıyor. Çoğu o kadar gülünç ki onların üzerinde durarak vaktinizi harcamak istemem. Asıl metinde sadece birkaç saptırma ve çarpıtmasına değineceğim. C. 1. İnönü Savaşı elbette gerçektir ve her iki ülkenin resmi tarihlerine de özel yayınlarına da geçmiştir. Dipnot, olmayan bir olayı olmuş gibi anlatmanın patolojik bir durum olduğu kesin. Acaba psikiyatristler iki tarafın da yüzlerce belgesiyle tarihe geçmiş bir olayın olmadığını iddia edenlere ne ad veriyorlar? 1. İnönü Savaşı ile ilgili başlıca Yunan kaynakları daha önce verilmişti. D. Askeri tarih kitabında bulunan belge ve bilgilerin ciddi ve düzenli bir savaşın olmadığı sonucuna yol aldığını söylemek için küçükçe düşünmek gerekiyor. Çünkü kitap 1. İnönü Savaşı'nın zamanla yarışılarak tüfek sayısı bakımından 3 kat, ateş gücü bakımından ise kat kat üstün bir düşmana karşı araç yetersizliği yüzünden haberleşmenin çok güç ve geç sağlandığı bir ortamda yapılmış, küçük ama çok ciddi ve anlamlı bir savaş olduğunu nesnel ve soğukkanlı bir üslupla anlatıyor. Zaten ciddi ve anlamlı bir savaş olmasa Yunan ordu komutanı General Papulas şu sonuca varmazdı. Bu keşif hareketi sonunda Kemal ordusunun düzensiz olmayıp tersine düzenli ve güçlü olduğu, toplara ve makineli tüfeklere malik ve az çok mükemmel biçimde donatılmış ve savaş kabiliyetinin iyi olduğu anlaşıldı. General Papulas'ın hatıratı sayfa 40. Dipnot. Ayrıca harekattan alınan derslerden biri de Kemal'in ordusunun artık disiplinsiz çetelerden değil, tecrübeli ve yurtsever rütbeliler elinde tamamen disiplinli askeri birliklerden mürekkep olduğu gerçeğiydi. Bu ordunun silahları da harbin o devresi için kafi ve tamamdı. Y.L. Spiridonos, Harp ve Hürriyetler sayfa 116. Bu harekattan elde edilen netice ve varılan fikir şu idi ki Kemal ordusunun talim ve terbiyesi iyiydi ve de iyi donatıldığı anlaşılmıştı. Türkçesi düzeltilerek T.E. Hristohos, Küçük Asya Savaşı'nda Yunan Süvarisi sayfa 56. İki de yabancı yazarın görüşü. Yunan kurmay subaylarının hepsi hareketin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor, zaferden şüphe bile etmiyorlardı. İsmet Paşa'nın kumanda ettiği Türk birlikleri bir gün boyunca kar ve çamura batmış İnönü Vadisi'ndeki mevzilerinde inatla dayandılar. İkinci gün ise büyük bir cesaret ve kararlılıkla karşı saldırıya geçtiler. Yunanlıların kendilerine olan güveni birden hayret ve şaşkınlığa dönüşüverdi. Yeni kralcı subaylar yenilgiyi kabul zorunda kalarak Bursa'ya doğru geri çekilme emri verdiler. D. Walder, Çanakkale olayı sayfa 143. Yunanlılar İsmet Bey'in komutasındaki birliklerin gösterdiği dayanma karşısında şaşırıp bocaladılar. Daha önceki çarpışmalarda olduğu gibi bu sefer de kötü donatımlı, disiplinsiz askerler karşısında rahat rahat ilerleyeceklerini sanmışlardı. Bunun yerine önlerine ilk defa olarak kararlı ve disiplinli bir kuvvet çıkmıştı. Türkler sayı ve silah bakımından kendilerinden çok zayıftı ama buna karşılık Yunan birliklerine kıyasla daha üstün bir komuta altında ve daha azimle dövüşüyorlardı. Bütün gün süren bir savaştan sonra başarılı bir karşı saldırıya kalktılar. Ertesi gün bir tuzağa düşürüldüklerinden korkan Yunanlar yenilgiyi kabul ederek geldikleri gibi hızla Bursa yolundan geri kaçtılar. Kinross, Atatürk, sayfa 394-395. Bu paragrafı General Dusmanis'in sözünü tekrarlayarak kapatıyorum. 1921 Ocak ayında yapılan hareket feci bir şekilde başarısızlığa uğradı. E. Yalçın Küçük, İsmet Bey'in komutası altındaki kuvvetlere disiplinli bir ricat, geri çekilme bile sağlayamadığı anlaşılıyor diyor. Bir başka yerde de bozguna yakın bir geri çekilme diye yazıyor sayfa 652. Yunan komutanın ve İngiliz yazarlarının yukarıdaki açıklamaları Yalçın Küçük'e yeterli cevaptır. Dipnot, çekiliş düzeni ile ilgili bilgiler savaşın özetiyle birlikte verilmişti. Ayrıca Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 204-205-207. F. Yalçın Küçük İnönü bucağındaki savaş diyor. Bunu başka sayfalarda da tekrar diyor. Oysa İnönü bucağı köyleriyle birlikte İnönü Savaşı'nın geçtiği alanın 50'de birini bile kapsamamaktadır. Yalçın Küçük askeri tarihe Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 dayandığını ileri sürerek daha başka iddialarda da bulunuyor. Ama yararlandığını ileri sürdüğü kaynaktaki bilgi ve belgeleri pervasızca çarpıtıyor. Ayrıca birçoğunu da göz göre göre saptırıyor. Okuduğunu pek de anlamadığı, belge ve krokilere hiç bakmadığı anlaşılıyor. Mesela İnönü Savaşı'nın bir sokak manevrasını geçmeyen savaş diye niteliyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 810. Anlaşılan 15 kilometre derinliğinde ve 60 kilometre genişliğindeki bir cephede yapılan bir savaşı, İnönü bucağı sokaklarında yapılan bir mahalle kavgası zannediyor. Tih 2'ye 3, Krokino 19-21-25 ya da böyle anlatmak işine geliyor. İnönü bucağındaki olaylar saati saatine yazılmış olmasına rağmen, İsmet Bey'in ne zaman çekilme emri verdiği pek ortaya çıkarılamıyor. Sayfa 652. Çekilme emrinin saati söz konusu kitabın 203. sayfasının yukarıdan aşağıya 8. satırında açıkça yazılıdır. 10 Ocak günü saat 13.10'da. Her iki tarafın kayıpları ile ilgili resmi rakamlar ciddi bir çarpışma izlenimi vermiyor. Tarih üzerine tezler 2 sayfa 648. Bir çarpışma kaç resmi ölü ve yaralı olunca ciddi bir nitelik kazanıyor acaba? Yalçın Küçük'ün kendine göre bir tarifesi var anlaşılan. Yalçın Küçük diyor ki, Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'e icabında demir yollarını da tahrip ederek ricat, geri çekilme emri veriyor. Bu son emir, tam bir ricat emri oluyor. 10 Ocak tarihinde Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'in, 11 Ocak tarihinde Genelkurmay Başkanı İsmet Bey'in emriyle kuvvetler çekiliyor. Sayfa 653-654. Doğrular. A. İsmet Paşa asaleten Genelkurmay Başkanı'dır ama cephede olduğu için Genelkurmay Başkanlığı'na 9 Kasım 1920'den beri Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa vekalet etmekte, yazıları da elbette o imzalamaktadır. Durum böyleyken Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'e emir veriyor diye yazmanın anlamı ve amacı ne? Ya bu olgunun cahili ya da okuyucularını uyutuyor. B. İsmet Bey 10 Ocak akşamı Genelkurmay'a yolladığı raporda şimdi bulunduğu hattan da geriye çekilmek istediğini değil, 11 Ocak günü 5 kardeş Oklubala hattına tekrar muharebe vermek fikrinde olduğunu bildirir. Tih 2'ye 3 sayfa 210. C. Genelkurmay Başkanlığı da bu rapora 11 Ocak günü değil 10 Ocak akşamı cevap verir. Yazı saat 22'de alınır. Tih 2'ye 3 sayfa 211. Yukarıdan aşağı 18. satır. D. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanlığı'na daha da geri çekilmesi için emir değil, her ihtimale karşı birliklerini Eskişehir doğusuna kadar çekmek için yetki ve izin verir ve eğer çekilmek zorunda kalırsa yapılması gereken işleri bildirir. Tih 2'ye 3, sayfa 210-211. D. Ama İsmet Bey Eskişehir doğusuna çekilme yetki ve iznini kullanmayacak, tam tersine birliklerine 10 Ocak saat 22.30'da 11 Ocak günü 5 kardeş Oklubala hattına savaşa devam edileceğini bildirecektir. Tih 2'ye 3 sayfa 211. Yalçın Küçük 211. sayfanın yarısını kaplayan bu emri bütünüyle görmezden geliyor ve yine iki makamda da aynı kişi varmış gibi şöyle yazıyor. 11 Ocak tarihinde Genelkurmay Başkanı İsmet Bey'in emriyle kuvvetler çekiliyor. Sayfa 654. E. Oysa 11 Ocak tarihinde bütün birlikler bir gün önce çekildikleri Oklubalı 5 kardeş hattına savaş düzeni almaktadırlar. Yani 11 Ocak'ta yeni bir çekilme kesinlikle söz konusu olmamıştır. Tih 2'ye 3 sayfa 213. Ama Yalçın Küçük kılı kıpırdamadan uyduruyor. O kadar ki Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'e ricat emri veriyor. 10 Ocak tarihinde Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'in 11 Ocak tarihinde Genelkurmay Başkanı İsmet Bey'in emriyle kuvvetler çekiliyor diye yazıyor ve bu arabesk ve uyduruk anlatımdan medet umuyor.